Ayrımon sayfa 82. İblisi öldür Timur Soykan. Yusuf müdür bizim odaya girer girmez emir yağdırdı. Şevke gelmişti. Adem'in kuzeni Seyit Alaca'nın talimatla ifadesinin alınması ve fotoğrafının gönderilmesi için Tokat Emniyetine yazıyı ben yazdım, o imzaladı. HTS ve baz için dilekçeler önceki günden hazırdı. Soruşturmayı rapor haline getirmemi bir saat bekledi. Bittiğini söylediğimde bilgisayarın başına geçti. Yakın gözlüklerini takıp teknoloji fukaralığında klavyenin üzerine eğildi. Kanun hızında düzeltmeler yaparken küçük oda üzerime gelmeye başlamıştı. O kadar yavaştı ki bir saat sonra mekanik gürültülerle canlanan yazıcının hızına bile şükretmiştim. Çıktığı alıp teftiş kurulu başkanının odasına gittiğinde pencereyi sonuna kadar açıp buz gibi havayı içime çektim. Biraz toparlanınca soruşturmayı yürütmek için direnen amirime saygı duydum. Döndüğünde kalın kaşları daha da çökmüştü gözlerinin üzerine. Bakışları dalgındı, dudakları kurumuştu. Lacivert mürekkeple imzalanmış kağıdı uzatırken üzgündü. Ben ise öfkeden kuduruyordum. Ona bu haksızlığı reva görenin boğazına sarılmak istiyordun. O televizyon kanalına gidip görüntüleri incele. Mobeselerle ilgili evrakı da imzaladı. Bir ay süreyle istediğimiz kaydı inceleyebiliriz derken sevecendi. Nihayet şımarık bir serseriden ibaret olmadığımı düşünüyor, bana sorumluluk veriyordu. Odadan çıkarken kedere gömülmüştü. Kurul başkanının çok üzerine gittiği belliydi ama anlatmayacaktı. Onu öyle bırakmak istemiyordum. ''Müdürüm, sizi eve ya da lokale götüreyim mi?'' diye sordu. Lokal iyi fikirdi. Yorulmuş, boş boş oturup bulmaca çözdüğü dertsiz günleri özlemişti. Arabadan inerken dalgındı, teşkilata küsmüştü. ''Buraya dönme, Mobese merkezinden eve gidersin. Ben yarın bir uya gelmeyeceğim. Sen HTS kayıtları gelirse bana haber verirsin.'' dedi. Otoyoldan Bağcılar'daki televizyon binasına giderken teşkilata küfürler savuruyordum. Devlet Yusuf Müdür gibi işini kuralına göre yapan mülayim bir polisi bu hallere düşürüyorsa beni bünyesinde hiç barındırmazdı. Yakında şehit babama vefanın bütün kredisini tükettiğimi söyleyeceklerdi. Otoyolda sadece karın ıslaklığı kalmıştı. Yolun kenarlarında kar öbekleri gri kayalara benziyordu. Televizyon kanalının binası camekan bir dikdörtgenden ibaretti. Hiçbir mimari özelliği olmayan çirkinlikteki yapı geniş bir alana kafes gibi konulmuştu. Bir mimar yüzlerce yıl önce inşa edilmiş sanat eserlerinden utanır da böyle bina çizmez. Bu çirkin kazuletler bir çeşit bencillik. Dışarıdan bakanlar umurlarında değil, tek düşündükleri içindekilerin ferah hissetmesi. İçerisi afilli bir yerdi. Girişte tavan 5 katlı binanın çatısına kadar yükseliyordu. Yerler pahalı mermerle döşenmişti. Duvarların yarısı cam, diğer yarısı ekrandı. Yatılı büyüyüp devlet binalarının kasvetinde mesleğimizi icra ettiğimizden bünye kabul etmiyor aga. Haliyle afalladım biraz. Danışmadaki güler yüzlü kadın kime geldiğimi sorduğunda bu bambaşka aleme kafayı takmıştım. Mini etekli alımlı hatunlar da dikkatimi dağıtmıştı. Danışmadaki kadın tedirgin olup sorusunu tekrarladı. Polis kimliğimi masaya koyup teftiş kurulu başkanının imzaladığı evrakı yanına açtım. Dar takım elbisesi içinde kazık gibi duran bir avukat, şirketinin hukuk bürosunun amiri şişman kadın ve ne iş yaptığını anlamadığım saçı sakalı karışmış bir adamın onayından sonra arşiv odasına girebildim. Raflarla dolu arşivin kuytusundaki bir ekranda olay gününün kayıtları açıldığında binaya girişimin üzerinden 1,5 saat geçmişti. Canlı yayınlanmış ve YouTube'a düşmüş görüntülerden sonra ham kayıt devam ediyordu. Kameraman evin tam karşısındaki boş arazideydi. Psikopat herif ensesinden tek eliyle tuttuğu bebeği demir parmaklıklara vuracak gibi geri çektiğinde dişlerimi yumruklarımı sıktım. Muhabir canlı yayında ne diyeceğini bilemediği telaşla aman Allah'ım diye 3 kez tekrarlamıştı. Canlı yayından çıkıldığı anons edildikten sonra kameraman ve muhabirin sesleri duyuluyordu. İkisi de ha siktir, yapma lan, yapma demiş, Herif geri çekildikten sonra psikopata ana avrat düz gitmişlerdi. 5 dakika sonra yeniden evin perdesi aralanıyor ve elinde bebekle görünen Abdurrahman Ercan ağzından tükürükler saçarak ''Öldürürüm lan, öldürürüm!'' diye bağırıyordu. Muhabir ''Çek, çek!'' diye fısıldıyordu kameramana. Abdurrahman yeniden bebeği demir parmaklıklara vuracak gibi yaptığında Fatma'nın çığlığı yankılanmıştı. Zavallı kadının kocasının koluna ve bebeğine sarıldığı görünüyordu. Aşağılık herif diğer eliyle Fatma'nın kafasını yumrukladı ve evin karanlığında kayboldular. Çığlıklar devam ederken 3 polis kameranın karşısına dikilmişti. Kameraman geriye doğru adımlarken polislerin iteklemeleriyle görüntü sallanıyordu. Muhabirin polislerle tartışması sürerken kayıt sona ermişti. Olay yerine uzak, karanlık, parça parça ve işe yaramaz görüntüler sabrımı tüketmeye başlamıştı. Raflar arasına sıkışmıştım. Görüntüyü ileri almak için klavyeye eğilmişken kayıt sol taraftan gelen bir ışıkla parladı. Cipin farları olduğunu hemen anlamıştım. Kameraman o tarafa dönmemişti. Bir sokak lambasının sarı ışığı dışında bir şeyin görünmediği eve birkaç kez zoom yaptıktan sonra objektifi çevirdi. Şans eseri cipten inen adamın görüntüsünü yakalamıştı. Sadece 3 saniye görünüyordu. Biraz uğraşıp onun en net göründüğü anda kaydı durdurdum. Lavuk saçları briyantinli, favorileri uzun, sinek kaydı tıraşlı, bakımlı bir tipti. Zayıf, kemikli suratında dudaklarının kenarında şımarık bir ifade vardı. Kabadayı yürüyüşüyle tam sopalıktı. Ona bakarken dişlerim kamaşıyordu. Ağzını burnunu nasıl kıracağımı hayal ediyordum. Pahalı arabası kadar şık kıyafeti de dikkat çekiciydi. Operasyon anındaki kayıtlar bizim Ergin'in telefonla çektiğinden biraz daha iyiydi. Teslim ol çağrıları, Zeliha'nın çığlıkları çok az da olsa duyuluyordu. Evde sıkılan 2 kurşunun ışığı peşi sıra karanlıkta parlamıştı. Sessizlik çöken 35 saniye ve ambulansın mavi sireninin parladığı 20 saniyeden sonra 3. ışık çaktı ve kurşun sesi duyuldu. Sonra ambulans bağırışları, sağlık ekiplerinin ve diğer polislerin koşuşturması başlamıştı. Kameraman da boş araziden eve doğru nefes nefese koşuyor, karanlık görüntüde zayıf ışık çizgileri dalgalanıyordu. Sarı montlu kadın sağlık görevlisi kucağında dışarı çıkarıyordu bebeği. Kocaman ağlamaklı gözleriyle şaşkın şaşkın bakıyordu. Talihsiz yavrucağın kederi kapladı içimi. Artık kimsesizdi. Birileri evlat edinmezse soğuk yatakhanelerde, devlet binası koridorlarında, ranzalar arasında büyüyecekti. Demir tabaklarda yiyecekti yemeğini. Tek özel yeri yan yana dizilmiş teneke dolaplardan bir tanesi olacaktı. Parça parça kayıtlarda savcıyı, Bağcılar Emniyet Müdür Yardımcısını, özel timcileri görmüştüm. Günün aydınlanmaya başladığı görüntülerde siyah ceset torbalarında Abdurrahman ile Fatma gecekondudan çıkartılıp adli tıp cenaze aracına konuldu. Cenaze aracının varaşın dar sokağında uzaklaşması son görüntüydü. Kayıtların kopyalarını DVD'ye yüklettikten sonra binanın kafesine indim. Sırf manitaları kesmek için oturdum. 5 tane çay içmişimdir. Acayip ortamdı. MOBESE kayıtları için Vatan Emniyet'e gittim. Abartısı söylüyorum. 5 saat gözümü ekrandan ayırmadan cipin plakasını okumaya çalıştım. 3 kez trafik kamerasının 2 defa da MOBESE'lerin açısına girmişti. Ama plaka ya sıçrayan karın pislikleriyle örtülmüştü ya da özellikle sıvanıp kapatılmıştı, okunmuyordu. Emniyet binasından çıkarken neredeyse gece yarısıydı, çok yorgundum. Kumarda da böyle olur. Bıkkınlık gelince ne yapıyorum lan ben diye sorarım kendime. Şüphe saçma sapan göründü. Arabada altı üstü bir varoş zengini sokağa girdi lan. Boşu boşuna ne tırmalıyorsun diye bağırdım. Zaten operasyon kazasını kanıtlamıştık. Komplo teorilerine ana avra söverek evin önüne kadar geldim. Sis çökmüştü. Kırmızı mektep silik silüetti. Bir gece önce kazandığım para da batıyordu. Batakhaneye attım kendimi. Nasıl hızlı içtiysem sadece parça parça hatırlıyorum. Barbut attık, yine kazandım. Pokerde biraz kaybettim. Kavga ettiğim lavuk gelip özür diledi, iş tatlıya bağlandı. Ot fena çarptı, yorgunluk da var tabii, masaya devrilmişim. Mekandaki çocukların kaldırıp dışarı çıkardığını hatırlıyorum. Sabah yatağımda uyandım. Göz kamaştıran aydınlıktan yine sağlam kar yağdığı anlaşılıyordu. Arabayı sokaktan çıkaramadım, işe otobüsle gittim. Televizyon kanalıyla MOBESE'lerdeki incelemenin raporlarını yazdıktan sonra tek işim kalmıştı. HTS kayıtlarını ve Tokat'tan ifadeyi beklemek. Ertesi gün Tokat Emniyetinden bizim büroya aradılar. Karadeniz şivesi çok belirgin komiser Seyit Aslan'ın 3 gün önce kalp krizinden öldüğünü söyledi. Rastlantı olabilir miydi? Tabii ki olabilirdi. İfade için gönderdiğimiz soruları eşine sormuşlar. Kadın kocasının İstanbul'a doktor kontrolü için gittiğini, cep telefonunun arızalı olduğunu doğrulamış, diğer soruların çoğuna haliyle bilmiyorum yanıtı vermiş. Mevtanın fotoğraflarını ve ifade tutanağını maille gönderdiler. HTS kayıtları gelince arama yaptı, ankesörlü telefonları tespit edip güvenlik kameralarından herifi tespit etmeye çalışacaktım. Kızıl aklımdan çıkmıyordu. İfadesine tekrar tekrar göz gezdirirken güzelliğini hayal ediyordum. Monitör başında geçirdiğim saatlerden sonra komplo teorilerine çok uzaktım. İfadesinin kimlik tespiti bölümündeki telefon numarasına 10 dakika baktım. Şeytan dürtüyor. İfadeyle ilgili bir mazeret uydur, arayıp buluş diyordu. Kendi kendimi gaza getirdim. Telefonu tuşlarken avuçlarım terliyor, elim titriyordu. İçimi kaşındıran güzel bir heyecandı. 4 kez çaldıktan sonra açtı. Beni hatırlayınca heyecanlandı. Halen olayın etkisinde olduğu belliydi. Olay anının görüntülerini incelediğime sorularım olduğunu söyledim. Hani yalan da değildi. Taksim'deymiş. Oradaki bir kafede buluşmak için sözleştik. Üstü başa şekil verdim. Yaklaştıkça o tatlı heyecan dönüştü korkuya. Ulan altıma sıçıyorum. Kızın karşısında tutulup kalacağım, konuşamayacağım diye. İnsan bir garip oluyor ya. Bir saat sonra mekandaydım. Kuytudaki bir masaya oturmuştu. Tedirgin halini görünce içimden kendime okkalı küfürler saydırdım. O kadar güzeldi ki bu zalim bencilliğe değerdi. Önemli bir durum olmadığını, formalite gereği birkaç soru soracağımı söyleyip rahatlatmaya çalıştım. Nedense bize verdiği ifadeden pişman olduğunu zannediyordum. Hiç öyle değildi. Korkuyordu ama vazgeçmemişti. Harbi hatundu. Kızıl dalgalı saçlarını toplarken boncuk gözlerinde merak vardı. Üçüncü kurşun sesinin sonradan geldiğini kanıtladığımızı söylediğimde alt dudağını ısırdı. İnce parmaklarını birbirine kenetledi. İddialarının diğer kısımlarının karanlıkta kaldığını anlattım. Kederlendi. Yine de ısrarcıydı. Sırf biraz daha yanında kalabilmek için zaten ifadesinde yanıtı olan soruları sordum. Büyük bir ciddiyetle hafızasını zorlayarak cevaplıyordu. Müzakerecinin Abdurrahman Ercan'a özel timcileri işaret ettiğinden çok emindi. Onunla buluşma mazeretimi daha inandırıcı kılmak için üzerine gittim. Belki de yanlış gördün, sonuçta karanlıktı. Kızmadı, sadece hüzünlü derin bir nefes çekti. Dar omuzları, ince kolları, hep üzgün dudakları ve çilleriyle o kadar narindi ki içime şefkat doldu. Dalmışım, sessizlik uzamış, alelacele sordu. Müzakereci telefonla konuşurken hiç şüpheli bir söz duydun mu? Levent Bey dedi. İsmimi söylemesi çok hoşuma gitmişti. Onun yanındayken hayatımın üzerinde asılı duran bütün kasvet dağılmıştı. Etrafında dolanan güzel kokulu, aydınlık, yumuşak hisleri tanımıyordum. Eda müzakerecinin çok gergin olduğunu, telefonu her çaldığında uzaklaşıp konuştuğunu anlattı. Gözü sürekli telefonundaydı, çok terliyordu. Ben önce hasta olduğunu zannetmiştim. Hatta sordum, iyi olduğunu söyledi. 6-7 kez telefonu çaldı, telaşlandığını görüyordum. İnan bana, çok garipti. Ben güzelliğine yine dalmıştım. Onu etkilemek dışında hiçbir amacım yoktu. Memleketten amcaoğlunun doktora geldiğini söyledi. Onda kalacakmış. Ona evi tarif ettiğini söylüyor. Adam memleketine dönünce kalp krizinden ölmüş. Kalp hastasıymış zaten. Karısının ifadesini aldırdık. O da Adem'in söylediklerini doğruluyor dedim. Mahcup boynunu büktü. İnce parmaklarının ucunda ojelerle oynarken ikna olmamıştı. Hiç öyle görünmüyordu diye mırıldandı. Pürüzsüzdü teni. Ona dokunmayı arzuluyordum. Ama bu o abaza hislere hiç benzemiyordu. Sorular tükenmişti. Bu iltifat, flört işlerinden hiç anlamam. O an ilham geldi. Narin haline nasıl dertlendiysem sergilediği cesaretinden girdim lafa. Senin yerinde başkası olsa kenara çekilir, başım belaya girmesin hesabı susar. 100 tane polis olsa 99'u öyle yapar. Sen cesur birisin, adaletsizliğe göz yummayacak kadar vicdanlısın. Çilli yanakları kızardı, övgüden utanacak kadar masumdu. Onun sözlerine itimadımızı gösterdim. HTS kayıtlarını istediğimizi hiç şüphe kalmayıncaya kadar inceleyeceğimizi anlattım. Gözlerini kaldırıp minnetle baktı, ilk kez güldü. O an etrafında bir hale belirdi. Sana yemin ederim yumuşak, dingin bir ışığın içinde duruyordu. Boncuk gözleri bir dünya manayla doluydu. Kafeden beraber çıktık, İstiklal Caddesi'ne yürürken iki kez kollarımız dokundu. Meğer yumruklarımın ucundaki yaraları fark etmiş, ne olduğunu sordu. Polisiye gizemler katıp yalan söylemeyi düşündüm, yapamadım. Bir kavgaya karıştık, işle ilgili değil dedim, anında pişman oldum. Muhtemelen serseri, öfkesini zapt edemeyen bir adam olduğumu düşünmüştür. Haksız da sayılmaz. Ofisinin olduğu sokağın girişinde vedalaştık. Yine gülümsemişti. Manyak güzeldi aga. Onu aradığım numaradan beni istediği zaman arayabileceğini söyledim. Sonra Amerikan filmlerindeki replik gibi olduğunu fark edip utandım. Şimdiki aklım olsa vücudunu saran siyah paltosu içinde alımlı yürüyüşüyle uzaklaşmasını saniyesini harcamadan seyrederdim. Hayat sırtımda leş bir yük iken kuş gibi hafiflemiştim. Tertemiz kokuyordu hava. Kalabalık caddedeki bütün suratlar güzelleşmişti. Kitapçılarda çalan müzikler muhteşemdi. Tüm güzel duyguları bir an önce keyfini süre süre sindirmem gerekiyordu. Caddenin sonuna kadar yürüyüp geri dönerken, araba kullanırken, büroda takoz bilgisayarın karşısında otururken tek düşünebildiğim çok taze olan birkaç saatlik güzel anılardı. O gün HTS kayıtları gelmemişti. Yine de mesai bitimine kadar bekledim. Normalde her cuma gecesi ya orospuma ya da batakhaneye gider, sabah olmadan çıkmam. Ama Eda'yı düşünmeye doyamıyordum. O duyguları alkolle süslemek için sabırsızdım. İki torba dolusu birayla girdim eve. Yatağa, kırmızı mektebin karşısına oturdum. O gün onunla geçirdiğimiz anları tekrar tekrar düşünerek, kimi zaman hayallere dalarak sabahı ettim. Uyandığımda neredeyse akşamdı. Açlıktan midem kazınıyordu. Sağlam içmişim, başım çatlıyordu. Dışarı çıktığımda dar sokaklar ayak bileğime kadar karla örtülmüştü. Caddedeki sosyete çorbacısında iki mercimek çorbası içtikten sonra batakhaneye gittim. İki biradan sonra ağrım sızım kalmamıştı. Güzel efkar hala içimde kaynıyordu. Türlü oyunlar gırla bira derken kafa 1500 olmuş. Kapıdaki çocukların telaşı, masalardakilerin paralarını ceplerine doldurması, garsonların koşuşturması dalgalanan bulanık görüntülerdi. Hep sağlam bahşiş bıraktığım garson hemşerim, abi baskın yedik diyene kadar ne olduğunu anlamamış, masadan bile kalkmamıştım. Paralarımı cebime doldurup arka çıkışa kadar götürdü. Bodrumun küçük kapısı açıldığında yüzüme vuran soğukla biraz ayıldım. Arka bahçenin yıkık dökük duvarından atladığımda bizimkilerin önüne düştüm. O kafayla niye yaptım, nasıl yaptım bilmem. Tek hatırladığım yaraları daha iyileşmemiş yumruğumdaki sızı, bir de yere serilmiş polis yelekli uzun saçlı bir tip. Haliyle diğerleri bana adam akıllı girişti, ekip otosunda da sağlam dövdüler. Silahı polis kimliğine evde bırakmıştım ama nezarethanede beklerken biliyordum. Teşkilattan olduğumun anlaşılması an meselesi. Necmi Ana'nın yüzü geliyordu gözümün önüne. Kadıncağız üzülecekti. Yusuf müdürün beni terbiye etme çabası da böylece sona eriyordu. Kızıl'ı da bir daha göremeyeceğimi düşünüp çok fena kederlenmiştim. Ama en çok kafama takılan HTS kayıtlarını kontrol edemeden ihraç edilmekti. Yarım kalan işlerden nefret ederim. 5 saat sonra üst kata, başkomiserin odasına çıkardılar. Yusuf müdür başkomiserin masasının önündeki koltukta oturmuş çay içiyordu. Bana acıyarak ama yargılamadan hüzünlü baktı. Utancım bu kadar zalim bir his olduğunu bilmezdim. Gerçekten insan yerin dibine girmek istermiş. Başkomiser benden tiksinerek, Yusuf müdüre dua et, onun hatırını harcamayacağım seni. Bana kalsa bir gün tutmam seni bu teşkilatta dedi. Öfke bütün aşağılık duyguları ezip içimde yükselirken Yusuf müdür ayaklandı. Gözlerimde yapacaklarımı görmüş, paniğe kapılmıştı. Küt parmakla eliyle çenemin altından tutup iterken başkomiserle konuştu. Bunların hesabını verecek, bizzat ben soracağım. Beni dışarı çıkardıktan sonra odaya döndü. Başkomisere mütedeyyin kibarlığımda teşekkürlerini duyuyordum. Bir polis suçlanmadan önce amirine haber verilmesi teşkilatta yazılı olmayan kuraldır. Belli ki Yusuf müdürü aramışlar. O işlemlerin başlatılmasına onay vermek yerine karakola gelmişti. Beni yumrukladığım komiser yardımcısının yanına götürüp özür diletti. Hiç gocunmadım çünkü haktı. Gözü biraz morarmış komiser yardımcısı, arkadaşlarının benim yüzümde bıraktığı ağır tahribata keyifle bakıp eyvallah çekti. Yusuf müdür bizim kara Renault kadar külüstür arabasına bindiğimizde gözünün ucuyla bakıp sadece Necmiye Hanım'a dua et dedi. Hala soruşturmada olduğum için minnettardım.
10. ayrımın sonu. Sayfa 90.